Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde dilerseniz referandumla başlayalım. Referandum süreci işliyor. 16 Nisan'a odaklanmış durumda partiler ve sivil toplum kuruluşları, toplumsal kuruluşlar, toplum bireyleri, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tüm dünyada 16 Nisan referandumu için oy vermek üzere hazırlıklarını yapıyor ve bu arada da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Genelde neler söylenebilir referandumla ilgili olarak?
Şimdi aslında referandum tarihi belirlenmeden önce kampanyalar yavaş yavaş başlamıştı diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruldan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın da imzayı beklerken. O zaman hayır diyen bir takım gruplara karşı güvenlik kuvvetlerinin yaklaşımları çok eleştirilmişti ve hayır da evet kadar meşru, evet de hayır kadar meşru. Bu bir referandum. Herkes istediği fikri savunabilir biçiminde bir itiraz yükselmişti Türkiye'de. Çünkü İstanbul'da vapurda hayırla ilgili propaganda yapan gençler polis tarafından gözaltına alınmıştı. İlk gerilim buradan yaşanmıştı. Sonrasında özellikle AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçte kullanacağı argümanlar tartışılmaya başlandı. Çünkü hem Binali Yıldırım hem Devlet Bahçeli hayır oyu kullanacaklara yönelik eleştirilerini ortaya koyarlarken PKK da hayır diyor, FETÖ de hayır diyor, DAEŞ da, IŞİD de hayır diyor. Bu çerçevede biz evet diyoruz dediler. Böyle bir argüman kullandılar. İşte bu da çok tartışılıyor. Çünkü bir soru soruluyor. Evet mi, hayır mı? Anayasa değişecek Türkiye'de. Hayır diyenleri teröristlerle aynı sepete koyduğunuz zaman onu kriminalize etmiş hale geliyorsunuz ve hayır kampanyasının yapılması da güçleşiyor. Bu kriminalize etme durumuna karşı tabii muhalefetten çok sert tepki var. Hem muhalefetten hem de MHP'nin içindeki parti içi muhalefetten. Cumhuriyet Halk Partisi bu yaklaşıma son derece sert eleştiri getirdi. Ve aynı zamanda tabii bu argümanın toplumda nasıl etki uyandırdığı da İktidar Partisi tarafından değerlendirildi. Gelen son bilgiler Ankara'dan İktidar Partisi'nin o yaklaşımında küçük bir rötuş yapacağı biçiminde. Hayır verecek insanların, hayır verecek seçmenlerin terörist gibi gösterilmesi ya da teröristlerle birlikte gösterilmesinden ziyade hayır kampanyası yapan partilerin, HDP'nin, CHP'nin ve MHP'deki muhaliflerin teröristlerle aynı istikamette yol aldıklarına ilişkin bir propagandanın devam edeceğini görüyoruz. Burada propaganda yaparken, kampanyalar düzenlenirken pozitif kampanya mı, negatif kampanya mı diye bir soru da duruyor partilerin önünde, özellikle AK Parti'nin önünde. Anladığımız kadarıyla yapılan değerlendirmelerde pozitiften ziyade negatif bir kampanya. Yani eğer hayır çıkarsa ne olur? Hayır çıkarsa teröristler sevinir. Hayır çıkarsa Türkiye'de kaotik bir ortam olur. Hatta bazı AK Parti yerel teşkilat mensupları hayır çıkarsa iç savaşa hazırlıklı olun bile dediler. Yani çok gergin bir başlangıç oldu, onu söyleyebiliriz. Bu açıklamayı yapan il başkan yardımcısı için genel merkez devreye girdi. İl başkanından istifa etmesi gerektiği mesajı iletildi il başkanına ve istifası istendi. Ama teşkilatlarda, yerel bazda yapılan kampanyalarda ne kadar sert geçeceğini bu işin göstermiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun için bir hazırlık yapıyor ve parti bayrakları kullanılmayacak. CHP'de bu işin bir ülke meselesi, memleket meselesi olduğu tezi işlenecek. Bir tek adama emanet etmek olarak değerlendiriyor CHP zaten anayasa değişikliğiyle beraber Cumhurbaşkanı'na her şeyin teslim edildiğini, yargının, yürütmenin, meclisin ortadan kalktığını iddia ediyor ve bu tezleri CHP bayrağı olmadan Türk bayraklarıyla yapacakları kampanyalarda duyuracaklar. Bu tartışmalar devam ederken anket şirketleri de çalışıyorlar. Özellikle AK Parti birkaç şirkete birden anketler yaptırarak toplumun nabzını tutmaya çalışıyor. Ona gelen bilgiler dahil olmak üzere yapılan tüm anketlerde ortalama Türkiye'nin ikiye ayrıldığını gösteriyor. Yani bıçak sırtı bir sonuç var. %50 evet, %50 hayır. Bazılarına göre evet yukarıda, bazılarına göre hayır yukarıda ama orada kritik bir noktada olduğunu görüyoruz kampanyalar başlarken. İşte bu da tabii partilerin yapacakları kampanyaları şekillendirecek olan hassas noktalardan birisi.
Bu arada birçok ankette de %10-15 civarında henüz kararını vermemiş bir kitle var.
Evet, kararsızlar dağıtıldıktan sonra %50-50 gibi bir noktaya ulaştıklarını söyleyebiliriz ama kararsız bir kesim var. Kim onlar? MHP içinde özellikle bir kararsız kesimin olduğunu görüyoruz, seçmenin olduğunu görüyoruz. Çoğu anketçilere göre bu 1/3 kadar bir kesim MHP seçmeni. 1/3 hayır diyecek diye bir tespit yapılıyor ağırlıklı olarak. 1/3 evet, 1/3'ünde kararsız olduğu biçiminde. MHP seçmeninde tablo biraz karışık. MHP'li muhalifler hayır kampanyasını başlatıyorlar. Ankara'da büyük bir kampanya yapmayı da planlıyorlar. Meral Akşener gibi, Sinan Oğan gibi isimler bu kampanyanın parçası olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi de kampanyasını başlatacak. AK Parti de evet kampanyasını başlatacak. O da tabii MHP'den gelecek oyları hesap ederek biraz daha milliyetçi bir söyleme doğru yönelmesi bekleniyor AK Parti'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım birlikte o kampanyayı yürütecekler. Bazı açılışlara birlikte katılmaları öngörülüyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da miting meydanlarında olacak ve evet kampanyasının bir parçası olacak. Bu süreç 7 Haziran öncesinde de yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı mitingler yapmış ve AK Parti için üstü kapalı da olsa bazen açık açık oy istemişti. Bunun AK Parti'nin oyunu düşürdüğüne ilişkin bir takım tespitler yapılmıştı 7 Haziran'da. Ve Cumhurbaşkanı 1 Kasım'a giderken daha az meydanlara çıkmıştı. Ama bu kez daha sık meydanlarda olacağına ilişkin bir beklenti var. En azından planlama bu şekilde görünüyor. AK Parti buna bir varlık yokluk meselesi olarak bakıyor. Aynı şekilde muhalefet de buna bir varlık yokluk meselesi, bir rejim meselesi olarak bakıyor. Ve toplumda gerçekten tansiyonun yüksek olduğunu, partilerle birlikte daha da yükseleceğini söyleyebiliriz.
Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ihraçlar var. İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilenler var. Bu konuda kesin karar alındı mı henüz?
Henüz alınmadı. 3 milletvekili, bir de Sinan Oğan, MHP'li genel başkan adayı olan ve mahkeme kararıyla MHP'ye dönmüş. Daha önce de ihraç edilmişti. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edildiler. Yani partinin herhangi bir faaliyetine katılamayacaklar tedbirli oldukları için. Onlar da çok kızgınlar. Çünkü anayasa değişikliğinde biliyorsunuz grup kararı alınamıyor. Grup kararı alınamadığı için de her milletvekili özgür iradesiyle oy kullanabiliyor. Hayır diyeceğini açıklayan isimler bunlar. Bu anayasa değişikliği ile ilgili mesele Cumhurbaşkanı'ndan onay aldıktan, referandum süreci başladıktan sonra MHP Genel Merkezi disiplin sistemini işletti, mekanizmasını işletti. Ve tabii hayır kampanyasının bir parçası olacağından da endişe ediyorlar. Gerçekten bu süreçte en zor durumda olan Milliyetçi Hareket Partisi. Hem daha önce neden başkanlığa karşı olduğunu ve bugün niye başkanlığı desteklediğini anlatmak zorunda kalıyor. Hem zaten parti içinde çok ciddi bir muhalif kesim var. Hem Devlet Bahçeli'ye aldığı kararlara çok ciddi itirazlar var. Ve bütün bunlar bir araya gelince dikkatler Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde kilitlenmiş vaziyette. Ancak gün geçtikçe Devlet Bahçeli'nin evet kampanyasına daha ciddi bir şekilde destek verdiği görünüyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmalarda, verdiği cevaplarda bunun izlerini görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceğine ilişkin parti genel merkezinden yapılan açıklamalar var. Miting düzenleyecekler, anlatacaklar ama hala MHP'nin neden böyle bir şeyi durup dururken gündeme getirdiği ya da Devlet Bahçeli'nin hangi gerekçelerle daha önce tümüyle karşı çıktığı başkanlık sistemine evet dediği konusunda kafaların karışık olduğunu söyleyebiliriz. Ben bir gazeteci olarak MHP ya da Devlet Bahçeli bu işi niye yaptı sorusunu tam olarak yanıtını alabilmiş değilim. Ortada bir gerekçe var, o da 15 Temmuz. Bir de 2007'de sistem değişti. Cumhurbaşkanını halk seçiyor. Bu şartlar altında mekanizmanın da değişmesi gerekiyor biçiminde bir argüman ortaya koyuyorlar. Ama karşı çıktıkları zaman da zaten bu değişiklik yapılmıştı 2007'de. 2010'da, 2011'de, 2014'te, 2015'te Bahçeli'nin başkanlık sistemine çok sert sözlerle yüklendiği açıklamalarına rastlamak mümkün sosyal medyada.
Bu arada geçtiğimiz günlerde yeni bir torba yasa açıklandı ve komisyondan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Yeni torba yasada da çiftçilere, işverenlere, borcu olan firmalara, özellikle inşaat firmalarına, yurt dışında çalışanlara sağlanan kolaylıklar var. KDV'de düşüş var birçok kalemde, emlak dahil olmak üzere. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ekonomide adı konulmamış bir kriz yaşıyor dersek Türkiye yanlış olmaz. Veriler onu gösteriyor. İçeride bir durgunluk söz konusu. Durgunluğun nedeni de uzmanlar tarafından öngörülememezliğe bağlıyor. Yani Türkiye'de önümüzdeki dönemde ne olacak sorusunun yanıtını çok kimse bilemiyor. Bir güvensizlik hali var ve bu güvensizlik haliyle birlikte işler yavaşladı, bazı noktalarda durdu. Zaten bunu işsizlik rakamları açıklandığında da görüyoruz. İşsizlik rakamları son 6 yılın en yüksek seviyesinde, %12'nin üzerinde. Genç işsizlerde durum çok daha felaket, %25'ler seviyesinde. İşte bu durumu ortadan kaldırabilmek için ki bu veriler elbette hükümetin önüne daha önceden de gidiyor. Bir seferberlik başlattılar, bir istihdam seferberliği. İş adamlarından işe insan almaları için hem tavsiyede bulundular hem ricada bulundular. Peş peşe devlet kurumlarından ne kadar eleman alınacağına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Özel sektörde kamunun etkisi olan şirketlerde bu açıklamaların daha da yoğunlaştığını görüyoruz. O açıklamalara bakılırsa bu yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon kişinin işe alınacağı gibi bir sonuç var. Ama uzmanlar iş olması lazım, işe adam alınabilmesi için. Bir alan olması lazım, çalıştırılacak bir yer olması lazım, üretim olması lazım diyorlar ki Türkiye'de iç piyasada bir durgunluk söz konusu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa süre önce yaptığı açıklamalarda hem vatandaşa harcayın, çıkın dışarıya, mekanizma işlesin demişti. Hem de yatırımcıya risk alın, yatırımınızı yapın, bu dinamonun işlemeye devam etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak bu tavsiyelerden ziyade bir de tabii destekler söz konusu. İşte çiftçiler, insanlar bankalara borçlarını ödeyemiyorlar. Esnaf çarkı döndürmekte güçlük çekiyor. Bütün bu kapılar kapanmasın diye bir takım destek kararları da alınıyor. Daha önce alınmıştı, beyaz eşyada, mobilyada KDV'ler düşürmüştü. Şimdi konutta benzer düzenleme yapılıyor. Çiftçilere destek veriliyor. KOBİ'lere, yani küçük ölçekli işletmelere 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Hükümetin garantisiyle, referansıyla, bankalar aracılığıyla. Bütün bunlarla içerideki piyasanın canlanması için bir çaba gözlüyoruz. Ama tabii rakamların korkuttuğunu tekrarlayalım. Özellikle işsizlikle ilgili rakamların. Bundan nasıl kurtulur Türkiye? Yatırımla kurtulabilir. Bundan nasıl kurtulur? Yeni fabrikalar, yeni çalışma alanları açılmasıyla kurtulabilir. Uzmanların tespitleri bu yönde. Peki bu nasıl olacak? Yurt dışından para gelebilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye iyi not vermeleri gerekiyor ki şu anda verdiği notların hepsi zayıf. Bunun dışında Türkiye'de hukukun normal işlemesi, demokratik hayatın normal işlemesi gerekiyor ve yatırım yapanların hukuka güvenmeleri gerekiyor. Bu konuda da son dönemde çok ciddi soru işaretleri var. Yani bir normalleşmeye ihtiyaç olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Türkiye'de ekonominin de çarklarının dönebilmesi için, ancak belki bizi dinleyenlerin dikkatini de çekmiştir, bu olağanüstü hal yönteminin, olağanüstü hal yönetim biçiminin yıl sonuna kadar sürebileceğine ilişkin işaretler de hükümet tarafından yapılan açıklamalarda var. Yani Türkiye'nin belki de 2017'deki en zor sınavı ekonomik olacak, işsizlik olacak.
Dilerseniz son olarak bir de El Bab'a uzanalım Suriye'de. Elbap konusunda Türkiye'nin artık son aşamaya geldiği yönünde haberler var ve Elbap'a girdiği açıklandı geçtiğimiz çok kısa bir süre önce. Elbap'ta en son durum nedir Türkiye için?
Şehir merkezine girildi. Çok karışık bir durum, onun için böyle madde madde anlatayım. Türk askeri şehir merkezine girdi. Son artık 100-200 IŞİD'li teröristten bahsediliyor. Onların da orayı terk edebileceği, Elbap'ı terk edebileceğine ilişkin bir beklenti var Genelkurmay Başkanlığı'nda.
Peki bir sokak savaşı, IŞİD'in orada düzenlediği hazırlıklar kapsamında bir sokak savaşı beklenmiyor değil mi Elbap'ta şu an?
Şu anda devam ediyor zaten. Şu anda devam ediyor zaten. Özellikle intihar saldırıları var, sniper saldırıları var. Buna ilişkin önlemler alınıyor. Çok yeni daha Özgür Suriye Ordusu'nun kayıplarına ilişkin bilgiler Genelkurmay tarafından açıklandı. Canlı bomba saldırıları nedeniyle. Bunun bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Bitmiş değil. Ama iyice zayıfladığı noktasında bir tespit yapıyor Genelkurmay. Elbap'la ilgili operasyonda artık sona yaklaşıldı diyebiliriz. Hala devam edecek çatışmalar, tüneller var, bombalı tuzaklar var, şunlar var, bunlar var. Devam edecektir ama bir nihayetin, tünelin ucundaki ışık göründü diyebiliriz burada. Ama tabii başka bir sorun var. Çünkü Suriye askerleri de hemen Özgür Suriye Ordusu'nun, Türk askerlerini desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun 2 kilometre ilerisinde, hemen Elbap'ın kıyısında, yani karşı karşıya gelmiş durumdalar. Orada bir zımni anlaşma var. Türkiye işte bir karayolu sınırı olarak belirlenmiş. O karayolunun ötesine geçmiyor Özgür Suriye Ordusu. Suriye askerleri de bu tarafa geçmiyor. İşin Elbap kısmı o. Peki Elbap operasyonuyla Fırat Kalkanı nihayete ermiş mi sayılacak? Yani Türkiye'nin hedefi Elbap mıydı? Bitti mi bu mesele derseniz? Numan Kurtulmuş birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonunun amacına ulaştığını Elbap'la söyledi. Yani nihayete erdiğini söyledi. Hemen düzeltme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bir iletişim kazası olarak değerlendirdi Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamayı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla Rakka'ya yönelik de bir harekatın içinde olmak istediğini söyledi. Ki bu çok derinlerde ve Türkiye'de birçok kimse bunun doğru bir adım olmayacağını, hamle olmayacağını söylüyor. Çünkü Rakka'da çok daha ciddi bir yapılanması var işinin. Can kayıplarının, şehit sayılarının artabileceğinden endişe ediliyor. Ve geçerken, Rakka'ya giderken Türk askerinin geçeceği noktalarda Suriye'nin denetiminde olan bölgelerin olması kafaları karıştırıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakka operasyonunda ısrarlı görünüyor. Ve diğeri de Membiç. Membiç de bizim hedeflerimiz arasında dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fırat'ın doğusuna doğru oradaki YPG'yi ve Demokratik Suriye birlikleri ismi veriliyor ama ağırlıklı olarak orada Kürtler bulunuyor. Onları Fırat'ın doğusuna gönderebilmek için de bir Membiç operasyonundan bahsetti. Şimdi tabii Trump'ın Suriye'ye ilişkin nasıl bir politika izleyeceği beklenecek. Rusya ile temasları devam ediyor Türkiye'nin. Astana'da muhaliflerle rejim güçleri veya Şam yönetimi bir araya gelmiş durumda. Tekrar bir toplantı yapacaklar. Bütün bu gelişmelere göre herhalde Türkiye'de yeni planını belirleyecek. Ama kafaların biraz karışık olduğunu, açıklamaların kafaları karıştırdığını söyleyebiliriz. Rakka, Membiç olacak mı, olmayacak mı? PYD'ye yaklaşımı nasıl olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin? Rusya bu arada PYD ile temaslarını devam ettiriyor. Oradaki sonuçlar ne getirecek Türkiye'ye? Bir de tabii Cenevre'ye giderken dengeler nasıl etkilenecek? Bütün bunlar soru işareti olarak duruyor. Suriye'yi biz daha çok konuşmaya devam ederiz.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın diyelim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.